bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen. Varlık Yayınları. 5. basım 1999. Çeviren Filiz Nayır Deniztekin. Altı Nokta Kıyı Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. İngiltere'de doğup büyüyen 15 yaşındaki Zana ile 14'ündeki Nadida, geçirecekleri 6 haftalık tatilin heyecanıyla babalarının düşler ülkesi olarak tanımladığı Yemen'e giderler ve orada 1300'er sterlin karşılığı kocaya satılmış olduklarını anlarlar. Birbirinden yarım saatlik yürüme mesafesinde iki ayrı dağ köyüne yerleştirilen genç kızlar, suyu ve elektriği olmayan evlerde hareketlerini kısıtlayan vahşi hayvanlar ve silahlı adamlarla kuşatılmış bulurlar kendilerini. Tecavüz, ağır gündelik işler, hakaret ve dayakla tam bir cehennem hayatına katlanmak zorunda kalırlar. 8 yıl sürer bu işkence. Anneleri tarafından uyarılan uluslararası medyanın olayı bütün boyutlarıyla işlemesi üzerine Yemen hükümeti devreye girer ve Zana için bir umut ışığı doğar. Oğlu Markus'u çocuklarını terk etmek istemeyen Nadida'ya bırakıp ülkesine geri döner. Zana'nın oğlunu, kız kardeşini ve yeğenlerini İngiltere'ye getirtebilmek için giriştiği umutsuz savaşın bugün hala sürüyor. Sunuş. 1984 yılında 4 yaşındaki kızımla birlikte Tahran'a giden kocama eşlik etmek için Amerika'dan ayrılırken içimi korku bürümüştü. Oysa o sıralarda değişik milliyetli bir koca tarafından rehin tutulan kadınlardan ya da annelerinin elinden alınan çocuklardan söz edildiğini hiç duymamıştım. Ayrıca yaptığım evlilik dolayısıyla benim ve kızımın otomatik olarak İran yurttaşlığına geçtiğimizi ve İran'dan ancak kocamın onayıyla çıkabileceğimizi de bilmiyordum. 18 ay sonra yaşadığımız kabus sona erdiğinde Amerikalıların zihninde yer eden tek olay bizimkiydi. Başımdan geçenleri anlattığım kızım olmadan Aslan'ın promosyonu için yolculuklara çıktıkça Amerika ve Avrupa'da benimkine benzer dramların yaşandığını keşfettim. Bu durumdaki kadınların çoğunluğu suçun kendilerinde olduğunu ya da bu deneyimi yalnızca kendilerinin yaşadığını düşünerek konuşmaya cesaret edememişlerdi. Ben bu yanlış düşünceyle savaşmak istedim. Bugün batılı ülkelerde karma evliliklere gitgide daha sık rastlanıyor ve birçok çocuk çift ulusu sayılıyor. Benim kocam ya da Zana Muhsen'in babası gibi batılı bir ülkeye yerleşen Müslüman erkeklerin birçoğu kendilerine kucak açan ülkelerin kültürüne ayak uyduramıyor. Bazıları çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını yozlaşmış olduğunu düşündükleri Müslümanlık dışı bir toplumda büyütme düşüncesine katlanamıyor. Üzerlerine düşen görevi yerine getirdikleri düşüncesiyle çocuklarını kaçırıp kendi ülkelerinde rehin tutuyorlar. 1988 yılında Zana ile kız kardeşi Nadida'nın öyküsünü öğrendikten sonra onları aklımdan çıkaramadım. Özgürlük için aynı savaşımı vermiştik. Zana'nın Yemen'den ayrılmayı başardığını öğrendiğimde büyük bir sevinç kapladı içimi. Kitap yazdığını duyunca da yayınlanmasını bekleyemeyip İngiliz yayıncısından provalardan bir örnek göndermesini istedim. Anlatısı beni alt üst etti. Son derece doğal olan babalarının ülkesini tanıma arzusu Zana ile Nadida'yı trajik bir duruma düşürmüştü. Birmingham'da doğup büyüyen ve kendi yaşlarındaki tüm gençlerle aynı yaşam tarzını sürdüren bu iki genç İngiliz kızı babaları tarafından istekleri dışı evlendirilip zorla Yemen'de tutulmuşlardı. Kaba biçimde aileyle bağları kesilen, Arapça bilmedikleri için çevredekilerle iletişim kuramayan iki kardeş ayrı ayrı köylerde yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Yalnızlığa hiçbir şeye karşı koyamaz en çetin irade bile. Yanınızda sizi destekleyen hiç kimse yoksa cesaretinizi toplayabilmeniz kadar zor bir şey olamaz. Oysa Zana savaşmaktan hiç vazgeçmemişti. İran'da rehin tutulduğum sırada kendi gücüm ve kararlılığım karşısında kendim bile şaşırmıştım, ancak ben yetişkin bir kadındım. Zana ise henüz bir çocuktu. Böylesi bir cesareti nasıl bulabilmişti? Zana ile Nadida'nın içinde bulundukları durum Yemen'deki tutsaklıkları 7. yılını doldurduktan sonra öğrenildi. Medya uluslararası kamuoyunu harekete geçirince Yemen hükümeti durumu kurtarmak için bir karar aldı. Zana bu kaçış fırsatını kaçırmadı. Ancak İngiltere'ye geri dönüp kız kardeşini de kurtarmayı deneyebilmek için 2 yaşındaki oğlunu bırakmak zorunda kaldı. Zana bugün başından geçenleri anlatırken birçok kişinin hala anlamakta zorluk çektiği bir gerçeği dile getiriyor. Öte yandan çektikleri acıları ifade etme şansını bir türlü elde edememiş, baskı altında kişilikleri ellerinden alınmış 3. Dünya kadınları adına da konuşmuş oluyor. Baskıya karşı bir ses yükselir yükselmez, kendinden önce yükselen ya da günün birinde yükselecek olan seslerde yankısını buluyor. Betty Mahmudi. Adı Mackenzie, ben ona Maki diyorum. Kulağa daha hoş geliyor. Onu seviyorum ve bence o da beni seviyor, ama 15 yaşındayken bu duygu şöyle dile getirilir. Beni özleyecek misin Maki? Evet. Ama sen tatile gidiyorsun, harika bir şey bu. Bense yaz boyu Birmingham'da kalacağım, ne kötü. Dans bittiğinde ayrılık saati gelmiştir. Aksi halde evdekiler tantana yapabilirler. Bu kez şöyle denir. Hoşça kal Maki. Dudak kenarına kondurulan öpücük söylenemeyenleri de dile getirir. Güle güle Zana. Karşılaşılan bakışların ifadesi ise çok daha zengindir. Dün geceydi bu. Tam vakti Londra havaalanında saatlerce süren otobüs yolculuğundan sonra bir fincan kahveyle bir börek ayakta durabilmeme yardımcı oluyor. Annemle babam gözlerini üzerimden ayırmıyorlar. Bense alabildiğine sinirliyim. Anne, orası hoşuma gitmezse hemen geri dönebilir miyim? Elbette. Ne zaman istersen geri dönebilirsin Zana. Ne oldu? Gideceğin için mutluydun hani? Yok bir şey. Her şey yolunda. Yalnızca eğer hoşuma gitmezse. Doğrusu buna şaşırırım. Sen güneşi öyle çok seversin ki oraya gider gitmez İngiltere'yi unutacaksın. Alınmasınlar diye soruyu babamla iki arkadaşının önünde sormaktan kaçınmıştım. Babam doğduğu ülke Yemen'e onlarla birlikte gönderiyor beni. Abdülkada ile oğlu Muhammed beni evlerine davet ediyor. Yolculuğa benimle birlikte çıkıyorlar. İkisi de nazik ve cömert. Bu sorum onların kalbini kırabilirdi. 55 yaşında siyah kıvırcık saçlı, gür bıyıklı, biraz sert ve efendi görünümde Abdülkada babamın arkadaşı. Her zaman biraz kambur duran babamın yanında orta boylu olmasına karşın kendinden emin, hakim havasıyla dimdik duruyor. Kısa boylu, tıknaz, hatta şişmanca olan büyük oğlu Muhammed genelde bütün şişman insanlar gibi daha sıcak ve sevecen görünüyor. Gerçekten de baba ürkütücü, hatta çirkin bir yüze sahip, oysa oğlu sevimli. Muhammed evli ve iki çocuğu var. Aslında haklarında çok az şey biliyorum. Onlar daha çok babamın arkadaşları. Uçaktan korkuyor musun Zana? İdare ederim anne. Aslında korkuyorum. Ama bunu söylemek hoşuma gitmiyor. Yapım böyle. Sert ve dik kafalı olduğumu hissediyorum. Oysa beni evimden binlerce kilometre öteye götürecek olan bu ilk uçuş içimi ürpertiyor. Sanki tehlike beni gözetliyor. Midem eziliyor. Garip. Top gibi bir boşluk hissediyorum içimde. Bu duyguyu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Diyelim ki bu ilk uçak yolculuğu genç kızlığımın ilk uçuşu oldukça etkileyici, ama ben bunu itiraf etmeyeceğim. Nadida ile birlikte yola çıkmayı yeğlerdim. 15 güne kalmadan kız kardeşin yanında olacak ve göreceksin, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksın. Annem güvenilir, mantıklı biri olarak bilir beni. Çiçekli eteğimin buruşukluğunu eliyle düzelterek nasıl göründüğüme bakıyor. Orada bir güzel güneşlenirsin. Vardığında ağabeyinle ablanı görür görmez bana yazarsın. Valizin nerede? Valizim ayaklarımın arasında. Yalnızca hafif giysiler, birkaç etek ve tişört, birkaç makyaj aleti, değerli kitaplarım ve teybimle kasetlerimi aldım yanıma. Bu benim ilk valizim. Yepyeni ve kahverengi. Nadita'nınki ise mavi. Geçen hafta büyük mağazaları teker teker dolaştık ve o sırada yola çıkma düşüncesiyle bugünkünden çok daha sevinçliydim. İş adamları çantaları ellerinde günün ilk uçaklarına yetişmek için koşturuyorlar. havaalanı birden canlanıveriyor. Işıklı pano çatırdayarak dünyanın dört bir yanına giden uçuş numaralarını ilan ediyor. Bu küçük ışıltılar büyüleyici bir görünüm sergiliyor. Neredeyse tüm gezegeni temsil ediyor. Bense burada, bu bekleme salonunda dünyanın kocaman olduğunu aptalca algılıyorum. Babamla arkadaşları uçak kalkışlarının izlendiği terastan geri geliyorlar. Babam birbirine girmiş gür bıyıklarının altından gülümsüyor. Elleri ceplerinde, bedeni hafifçe öne eğik, omuzları düşük, arkadaşlarıyla Arapça konuşuyor. Gülümsediği Ender görülür. Her zamanki asık yüz ifadesi doğuştan kuşkulu bir kişi görüntüsü verir ona. Zana, arkadaşım Abdülkadir'e saygılı davran. Ailesinin yanında terbiyeli ol. Olur baba. Vakit tamam, haydi gidelim. Abdülkadir önümüzde yürüyor. Oğlu Muhammed ise onun tam arkasında. Bizi ayıracak kapının önünde annemle kucaklaşırken o da pasaportlarla biletleri uzatıp formaliteyi yerine getiriyor. İyice sinirliyim. Sevgisini göstermeyen ve beni ancak dini bayramlarda öpen babam yanağımı sıyırıp geçen hızlı bir öpücü kondurmak için eğilirken son bir öğüt veriyor. Arkadaşım Abdülkadir'e emanetsin. Evinde çok saygı gören biridir. Sana ne söylerse dinle ve itaat et. Seni davet etmesi büyük bir cömertlik. Beni duyuyor musun Zana? Evet baba. Bir ses içinden duyar gibiyim. Kafamın içinde düşünceler karmakarışık. Ya uçak düşerse, ya denizde boğulursam, ya uçakta hastalanırsam. Şimdi yola çıkmayıp ne dayım beklesem? Olanaksız. Babam öfkeden çıldırır. Ben de uslu uslu gümrükten ve polis denetiminden geçiyorum. İki rehberimi izlerken valizimin kaygan bant üzerinde ilerleyişini izliyor ve şak diye bir ses çıkararak kapanan küçük plastik perdeler arkasında yok oluşunu görüyorum. Gitti. Anneme yeniden veda etmek için boynumu eğiyorum. O da gelse ne iyi olurdu. Bu iki bıyıklı, karanlık bakışlı erkekle yapayalnızken kendimi güçsüz hissediyorum. Kocaman vagon önümüzde, uçaksa pistin öbür ucunda. Rüzgar çiçekli eteğimi bacaklarıma yapıştırıyor. Soluğum kesilerek terminal camının ardındaki annemi bir kez daha görebilmek için geri dönüyorum. Ama artık yüzler seçilmiyor. Rüzgar savurdukça saçlarım ağzıma giriyor. Dün gece yıkanırken kullandığım şampuanın tadı dudaklarımın kenarında kalıyor. Tatil kokan vanilya ile bal karışımı. Nadida ve ben ta en başından beri bu harika yolculuk için birbirimizi sürekli yüreklendirdik. Ne var ki beni yutmak için karnı açık bekleyen bu koca kartala tırmanmaktan korkuyorum. Ben ilerledikçe daha da büyüyor. Bir uçağın bu kadar büyük olabileceğini dünyada inanmazdım. Ardında beyaz duman bırakan kuyruklarıyla Birmingham göklerinden parlak bir ok gibi geçenler dışında hiçbir uçağı yakından görmemiştim daha önce. Kalbim tatile çıkıyorum, tatile çıkıyorum diye büyülü bir ritme atıyor. 6 haftalık güneş, deniz, özgürlük, keşifler var önümde. Bilinmedik bir ülkede, tanımadığım insanlarla birlikte. İlk kez dünyaya açılıyorum. Daha dün gece kız kardeşinle dışarı çıktığımızı gören babam şöyle demişti. Geç kalmayın, erkeklere dikkat edin, sokakta yabancılarla konuşmayın. Kızlarının eğitimi konusunda hep sert ve sivri dillidir o. Daha dün evimizde, mahallemizde, kentimizde babam ve otoritesi, annem ve hüzünlü gülümseyişiyle koruma altındaydım. Nadida ile ben arkadaşlarla birlikte tatile çıkışımızı kutlamıştık ve babam ilk kez ısrarla açıklama istememişti bizden. Hatta nazikti diyebilirim. Oysa genelde örneğin kız arkadaşım Linet ile buluşmak için çıkmak istesem ya da yalnızca evden biraz uzaklaşma arzusu duysam hep anormal bir şeylerden kuşkulanır. Ben de çareyi çoğunlukla hiçbir şey söylemeden savuşmakta bulurdum. Gerisini nasıl olsa annem hallederdi. Sigara içtiğimi, erkek arkadaşım olduğunu bir bilseydi, ne olay ama. Kesinlikle tokadı yer, İngiliz gençliğinin geleneklerinden kopmuştuğu hakkında bir güzel azar işitirdi. Bazen ondan nefret ediyorum. 15 yaşındayım. Bu yaz 16'ma gireceğim. Biraz daha özgür olmak hoşuma giderdi. Tabii Nadida'nın da. Bizim yaşımızdaki Birmingham'lı kızlar anne babaları tarafından çok daha serbest bırakılıyorlar. Abdülkadir'in ardından merdiveni tırmanırken artık çok uzaklarda kalan terminali bir kez daha görmek için geri döndüğüm sırada uçağı unutmak için kız kardeşimi getiriyorum yine aklıma. Zavallı Nadida. Şu salakça sözüm ona hırsızlık nedeniyle benimle birlikte gelemedi. Onu gözetim altına alan gözlüklü bir kadıncağızın izini beklemek zorunda kaldı. İster istemez yolculuk tarihleri de çatıştı. Bu yurt dışı seyahatinin gerekçesini öğrenmek için kadın evimize kadar geldi. Annem ona her şeyi açıkladı. Babamın arkadaşları, ağabeylerimizle ablalarımızı görme fırsatı, bize iyi gelecek olan güneş. Gerçekten de Birmingham'da güneş bize sık sık unutuyor. En başlarda Nadida'nın tek başına gitmesi söz konusuydu. Küçük kız kardeşimiz Ayşe ve ben biraz kıskanmıştık doğrusu. Ayşe'nin yolculuğa çıkması zaten olanaksızdı. Çok ufaktı henüz. Bense ısrar ettim. Öncelikle Nadida'yı düşündüğüm için. Tek başına gitmesi canımı sıkıyordu. Bensiz hiçbir yere gitmemişti daha önce. Üstelik babam Yemen'in harika bir ülke olduğunu söylüyordu. Görüntülerin güzelliğini, deve sırtında geçilen çölleri, yalı yerlere dikili ve masmavi denize egemen olan evleri, altın kumları, palmiyeleri, güneşi, kum tepelerinin üstündeki şatoları, rengarenk evleri öve öve bitirememişti. Bu ülkeyi soda ya da çikolata reklamlarındaki harika dekorları andıran düşsel bir yer olarak canlandırıyorduk hayalimizde. Babam Nadide'ye yolculuk haberini verirken, arkadaşlarımın çiftliğinde ata binip güneşe doğru dört nara gidebilirsin demişti. Bunu düşlüyordum. Tıpkı ağabeyimle ablamı ilk kez görmeyi düşlediğim gibi. Onlar ben doğmadan çok önce 3 ve 4 yaşlarındayken günün birinde oraya gitmişler. Ve babam kendi ailesinin evinde kalmalarını istemiş. Başlangıçta annem buna razı olmamış, hatta onları geri getirmeye çalışmış ama hem Yemenli hem de İngiliz oldukları için başaramamış. Birkaç yıldır onlardan söz etmiyor ve evde hiç kimse bu konuya değinmiyor. Ailenin büyük çocukları Yemen'de yaşıyorlar, hepsi bu. Birmingham'daysa 5 kişiyiz. Ben, Nadida, Ayşe, Tina ve küçük erkek kardeşimiz. Ailenin son ferdi Mo. Bence annem babamın kararına boyun eğmek zorunda kalmış. Erkek olduğu için aile başkanı da o. Oysa bunca yıl, bunca çocuktan sonra hala evli bile değiller. Ama hepimizin soyadı babamınki gibi Muhsen. Yeminli bir ada sahip olsam da derimin gözeneklerine ve beynimin kıvrımlarına kadar bir İngilizim. Nadida da benim gibi ama bana benzemiyor. Yapılarımız farklı. Bence o benden çok daha zayıf ve saf. Örneğin şu sözüm ona hırsızlık olayında ben olsam var gücümle, dişimle, tırnağımla savaşırdım. Oysa haksızlığa boyun eğdi. Tam elindeki bileziği havaya kaldırıp, anne bunu bana alır mısın diye seslendiği sırada satıcı onu çaldığını söyledi. Sonuç, suçlama, yargı, mahkeme ve ceza yetmiyormuş gibi bir de şu kadının gözetimi. Babamsa bu olayı çok kötü karşıladı. Mahkemeye gelmedi ama Arap arkadaşları arasında yakınmaktan hiç bıkmadı. Adına kara çalındığı için utanç duyuyordu. Kızı artık mimliydi. Pis bir hırsızdı ve o bizi doğru yola getirip gerçek Arap kadınlar gibi davranmayı öğretmesini bilirdi. Ona göre ahlaksal açıdan tehlikedeydik. Mini etek giymemiz yasak, kara derilerle görüşmemiz, zenci müziği dinlememiz yasak. Düşünüyorum da belki satıcı da tıpkı babam gibi bir ırkçıydı. Nadida ile ben koyu esmer tenliyiz. Pakistanlı baba ve İngiliz anneden doğan melez anneme benzemişiz. Bu da bize egzotik bir hava veriyor. Anneme babamın zencilerle alıp veremediğini diye sorunca ne bileyim kendisine sor diye karşılık veriyordu bana. Soruyu kendisine sormaya bir türlü cesaret edemedim. Yalnızca Yemen'deki zencilerin köle olduğunu, babamın da onları hala öyle vasıfsız insanlar olarak gördüğünü tahmin ediyorum. Babamın kafeteryasında kızarmış patates ve balık servisine yardım ettiğimiz sırada zenci müşterilerle ister istemez konuşmak zorundayız. Ne var ki dışarı çıktığımız anda onlara herhangi bir şey söylememiz yasak. Antilli bir erkek arkadaşım olduğunu bir bilseydi. Abdülkaha da kendisiyle bir hanım arasındaki yere yerleşmem için işaret ediyor. Muhammed ise biraz daha uzağa oturuyor. Şu anda tırnağımı kemiriyorum. Canım sigara çekiyor ama yasak işareti var. Kalkış korkusu bürüyor yine içimi. Anlaşılan Suriye'de verilecek molaya kadar 10 saat uçacağız. Sonra Kuzey Yemen'in başkenti Sana'ya gitmek için uçak değiştireceğiz. Oradan da bilmem hangi araçla Abdülkadir'in köyüne geçeceğiz. Kendimi şimdiden güneş altında, gözlerim gökyüzünde, ayaklarım Kızıldeniz'in içinde görüyorum. İnanılmaz bir kum, su ve güneş banyosu olacak. Nedidayla ben akasya ağacının balı gibi altın tenli ve uzun süre yetecek kadar sıcaklık depolamış olarak döneceğiz geri. Döndüğümde 16 yaşında olacağım. Çocuk bakımı eğitimi alacağım. Çocuklara bayılıyorum. Nedida daha bir süre koleje gidecek. Motorlar homurdanıyor. Uğursuzluğu engellesin diye parmaklarımı çapraz tutup yanımdaki hanımla sinirli sinirli sohbet ediyorum. Çok hızlı konuşuyor olmalıyım ki beni rahatlatmaya çalışıyor. Hiç kaygılanmayın, her şey yolunda gidecek. Motorların gürültüsü biraz daha artacak. Sonra uçak pist üstünde kayıp kalkacak ve yukarıdan kenti keşfedeceğiz. Göreceksiniz, gökyüzü aydınlıkken harika oluyor. Ellerim nemli. Her an bayılacakmışım hissiyle koltuk kenarlarını sıkmaktan parmaklarımın eklem yerleri bembeyaz oldu. Tam bu anda içime bir şey doğuyor ama öylesine belirsiz ki ne olduğunu tam tanımlayamıyorum. Kalkış korkusu olsa gerek. Ne de olsa ilk kez. Bu da normal artık. Ama şimdiden annemi özledim. Korkunç bir biçimde. Nedendir bilmem. Sokakta koşarken araba altında kaldığım gün geliyor aklıma. Yaklaşık 5 yaşındaydım. Zamanı ve tüm yaşları aştığım duygusuyla havada uçan halim geliyor gözlerimin önüne. Araba beni öyle kötü fırlatmıştı ki yere bir fötüs konumunda başım önde ve dizüstü düşmüştüm. Ambulansın geldiğini duydum. Sedye üstünde acı ve korkuyla yapayalnızdım. Bugüne kadar tek mutsuz anım bu. Birmingham'daki yaşantımı seviyorum. Ailemi, geleceğimi, arkadaşlarımı ve Maki'yi seviyorum. Müziği de. Pencere kenarında oturmadığım için Londra'ya kuş bakışı göremedim. Uçak yatay konuma geçip titremem yavaş yavaş geçinceye kadar ülkemden gözlerim kapalı ayrılıyorum. Abdülkadir da şimdiden yanımda horluyor. Suriye'ye kadar 10 saat boyunca horlaması hiç bitmeyecek. Boğucu bir sıcaklık yakıma yapışıyor. Göğsüm sıkışarak iniyorum uçaktan. Nerede olduğumuzdan tamamen habersizim. İnişten birkaç dakika önce bir yerlere gelmek üzere olduğumuzu duyar gibi oldum ama tam olarak neresi anlayamadım. Zaten dişlerimi öyle bir sıkmıştım ki Abdülkadir'e soru soracak halim kalmamıştı. Bu sıcaklık nereden geliyor? Uçağın motorlarından mı? Kahkahayı basıyor. Mevsim gereği, buranın normal ısısı bu. Artık yaşlı ve nemli bir İngiltere'de değilsin. Tepkim onu pek eğlendirmiş olsa gerek, bana biraz da tepeden bakıyor. Neredeyiz? Suriye'de. Ben, Zana Muhsen. Suriye'de işim ne? Neden annem ve Nadida ile birlikte Sparkbrook'ta kalmadı? Çevreme bakınıp duruyorum. Anormal olan bir şey yok. Herkes sakin sakin havaalanı terminaline doğru pist üzerinde ilerliyor. Kimse herhangi bir şeyi yadırgamıyor. Ne var ki soluk almakta zorlanıyor insan. Burun kuruyor, ciğerler geriliyor, hava alma arzusu bunaltıyor.